Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Annem ve Hayatın Anlamı. Irvin Yalom. Çeviren Zeliha İyidoğan Bayit. Okuyan Bahar Özdemir. Nietzsche Ağladığında ve Aşkın Celladı gibi tanınmış kitapların yazarı Irvin Yalom, bu kitapta psikoterapi ve hayatın anlamını arama çabasında kendisinin ve hastalarının yaşadığı deneyimleri konu ediyor. Ölümünden birkaç yıl sonra düşlerine giren kendi annesi, ölümcül bir kansere yakalanmasına rağmen hayatın anlamını yitirmeyen Paula, çok sevdiği ağabeyini ilk gençlik yıllarındaki bir araba kazasında yitirmiş ve şimdi de beyin kanserine yakalanmış kocasının ölümünü yaşamakta olan duygusal olarak ketlenmiş Irene ve diğer yaşandılar. Her biri terapinin pasif bir çözümleme sürecinden ibaret olmadığını, hastanın ve doktorun birbirini karşılıklı olarak eğittiğini ortaya koyuyor. Kitap boyunca Yalom, kanser gibi ürkütücü bir hastalığa sahip insanların, kendi kendilerini iyileştirmeyi başarma güçlerinin yanı sıra çağdaş tıbbın sınırlarını sergilemekten çekinmiyor. Anne ve hayatın anlamı, ölüm üzerine insanın daha anlamlı yaşamak için verdiği kişisel mücadeleler üzerine derin gözlemler içeren bir kitap. Annem ve Hayatın Anlamı. Alacakaranlık. Belki de ölüyorum. Uğursuz şekiller yatağımın etrafını çevreliyor. Kalp monitörleri, oksijen tüpleri, serum şişeleri, plastik boru sarmalları, ölümün bağırsakları. Göz kapaklarımı kapatıp karanlığa süzülüyorum. Ama sonra yatağımdan fırlayıp parlak gün ışığının aydınlattığı, 10 yıl önce yazları pek çok pazar gününü geçirdiğim Glen Echo Eğlence Parkı'na gidiyorum. Atlı karıncanın sesini duyuyorum. Yapış yapış karamelli patlamış mısır ve elmanın kokusunu alıyorum. Ve ileriye doğru yürüyüp kutup ayısı donmuş krema standında, çifte iniş çıkışlı, eğimli, eğlence treninde ya da dönme dolapta tereddüt etmiyorum. Korku evi için bilet kuyruğuna giriyorum. Bilet ücretini ödüyorum. Sonraki vagonun köşeden dönüp şangırdayarak önümde durmasını bekliyorum. Vagona binip güvenlik çubuğunu geçirdikten sonra kendime son defa bakıyorum. Ve orada küçük izleyici kalabalığının arasında onu görüyorum. İki elimi sallayıp herkesin duyabileceği kadar yüksek sesle bağırıyorum. Anne, anne! Tam o sırada vagon ileri atılıp koyu karanlığa açılan iki kanatlı kapıya çarpıyor. Karanlık tarafından yutulmadan önce olabildiğince arkama yaslanıp tekrar sesleniyorum. Anne, nasıldım anne, nasıldım? Başımı yastıktan kaldırıp rüyanın etkisinden kurtulmaya çalışırken bile sözcükler boğazıma yapışıyor. Nasıldım anne, nasıldım? Ama annem 2 metre altta. 10 yıldır Washington DC'nin dışındaki Anacostia mezarlığındaki meşe ağacından yapılma sade tabutu içindeki taş soğukluğunda bir ölü. Ondan geriye ne kaldı? Yalnızca kemikler sanırım. Mikropların bütün et parçasını sıyırdıklarından hiç kuşkum yok. Belki ince bir gri saç tutamı kalmıştır. Belki bazı parlak kıkırdak izleri femur ve tibia gibi büyük kemiklerin ucuna yapışmıştır. Ve ah evet, yüzük. Kemik tozlarının içinde bir yerde babamın en ucuz sınıf uçak biletiyle dünyanın bir ucundaki Rusya Shuttle'ından Rusya'daki Yahudi köy toplulukları çevirinin notu, New York'a vardıklarından kısa bir süre sonra Hester Caddesi'nden aldığı ince gümüş örgülü nikah yüzüğü duruyor olmalıydı. Evet, annem uzun süredir yok, 10 yıl. Bu dünyadan göçtü ve çürüdü. Saç, kıkırdak, kemik ve ince gümüş örgülü bir nikah yüzüğünden başka bir şey kalmadı geriye. Ve hayali hatıralarımda ve rüyalarımda dolaşıp duruyor. Neden rüyalarımda anneme el sallıyorum? El sallamayı yıllar önce bıraktım. Kaç yıl? Belki onlarca yıl. Belki de yarım yüzyıl kadar önce, 8 yaşındayken beni babamın dükkanının köşesindeki mahalle sineması Silvan'a götürdüğündeydi. Birçok boş koltuk olmasına rağmen mahallenin azılarından olan benden bir yaş büyük çocuğun yanına oturdu. Burası tutuldu hanımefendi diye kükredi çocuk. Ya ya tutuldu diye küçümseyerek cevapladı annem koltuğa iyice yerleşirken. Beyimiz koltuk tutuyor, ne kadar önemli birisi dedi. Herkesin duyabileceği şekilde. Bordo renkli kadife koltukta kaybolmaya çalıştım. Daha sonra karanlıkta cesaretimi toplayıp başımı yavaşça çevirdim. İşte oradaydı. Birkaç sıra geride arkadaşıyla oturuyordu. Bir hata olamazdı. Bana bakıp işaret ediyorlardı. Bir tanesi yumruğunu sallayıp dudaklarını oynatarak daha sonra diyordu. Annem Sylvan sinemasını benim için mahvetmişti. Artık orası düşman topraklardı. Yasak bölgeydi. En azından gün ışığında. Eğer cumartesi oynatılan dizileri takip etmek istersem, Buck Rogers, Batman, Yeşil Eşek Arısı, Hayalet. Film başladıktan sonra gelip en arkadaki ve çıkışa olabilecek en yakın yerdeki koltuğuma karanlıkta oturmalı ve ışıklar yeniden yanmadan önce çıkmalıydım. Hizmetini kabul edişini ve kanserin vurduğu insanların acısını hafifletmeye kendini adayışını tarif ederken, benim belirlenmiş rolümü anlamaya başladım. Benim projem değildi. Ben onun projesi, hizmetinin amacıydım. Polo'ya yardım edebilirdim ama destek, yorum, hatta ilgi veya sadakatle bile gösterilemezdim. Benim rolüm, beni eğitmesine izin vermekti. Günleri sınırlı olan, kanserin vücuduna nüfuz ettiği birisinin altın çağı yaşaması olası mıydı? Polo bunu yaşadı. Ölümü dürüstçe kucaklamanın hayata daha zengin, daha tatminkar bir şekilde yaşamasına izin verdiğini bana öğreten oydu. Ben şüpheciydim. Altın çağdan söz edişinin onun her zamanki tinsel abartıları olduğundan şüpheleniyordum. Altın mı? Gerçekten mi? Ah hadi Pola, ölmenin neresi altın olabilir? İr diye çıkıştı Pola. Bu yanlış soru. Altın olan şey ölmek değil. Hayatı ölümün karşısında dolu dolu yaşamak. Son kezlerin keskinliğini ve değerini düşün. Son ilkbahar. Son hindiba çiçeğinin son döküntüleri. Sarmaşık çiçeklerinin son yaprak döküşü. Altın çağ ayrıca, dedi Pola, büyük özgürlük zamanıdır. Bütün küçük zorunluluklara hayır deme ve kendini en çok istediğin şeye adama özgürlüğüne sahip olduğun zaman. Arkadaşların varlığı, mevsimlerin değişimi, denizin çalkantısıdır. Tıbbın ölüm konusundaki dişi rahibi olan ve altın çağı fark edemeyerek negatif bir klinik yaklaşımı geliştiren Elizabeth Kübler-Ross'u çok eleştiriyordu. Kübler-Ross'un ölüm aşamaları öfke, inkar, pazarlık, depresyon, kabul. Pola'nın öfkesini uyandırıyordu hep. Böyle katı bir sınıflamanın hem doktorun hem de hastanın insanlığını yok ettiğinde ısrar ediyordu ve ben de haklı olduğundan emindim. Pola'nın altın çağı yoğun kişisel keşif zamanıydı. Dev koridorlardan geçip evinin yeni, kullanılmamış odalarını keşfettiği rüyalar görüyordu. Ve hazırlık zamanıydı. Evin bodrumdan tavan arasına kadar temizlediği, dolapları ve şifonyerleri yeniden düzenlediği rüyalar görüyordu. Ve hazırlık zamanıydı. Kocasını etkili ve sevgi dolu bir şekilde hazırladı. Örneğin kendisine alışveriş ve yemek yapacak kadar güçlü hissettiği zamanlar oluyordu ama kocasının kendine daha fazla yeterli olması için bunları özellikle yapmadığı oluyordu. Bir keresinde kocasıyla gurur duyduğunu söylemişti. Çünkü kocası ilk kez bizim yerine benim emekliliğim ifadesini kullanmıştı. Böyle zamanlarda ben büyümüş gözlerle inanamayarak ona bakıyordum. Dürüst müydü? Böylese bir özellik Dickinson Peggotty, Küçük Dory, Tom Pinch ve Boffins dünyasının dışında da mevcut muydu gerçekten? Psikiyatrik metinler iyiliğin kişilik özelliklerini karanlık itkilere karşı savunma olarak etiketlemek dışında nadiren tartışırlardı ve ben de başlangıçta bu sahte aziz görüntüsünün altındaki sıyrık ve kusurları bulmak için mümkün olduğunca belli etmeden nedenlerini sorguladım. Sonuçta hiç kusur bulamayarak bunun bir sahte görüntü olmadığı sonucuna vardım ve araştırmayı bıraktım. Ve kendime Pola'nın zarafetinin tadını çıkarma izni verdim. Ölüme hazırlanmanın hayati olduğuna ve belirgin bir dikkat gerektiğine inanıyordu Pola. Kanserin omuriliğine yayıldığını öğrendiğinde bir elveda mektubu yazarak 13 yaşındaki oğlunu ölümüne hazırlaması gözlerimi yaşartmıştı. Son paragrafında insan fetüsündeki ciğerlerin nefes almadığını, gözlerinin de görmediğini hatırlatıyordu oğluna. Bu yüzden embriyo henüz hayal edemediği bir varoluşa hazırlanıyordu. Biz de öyle bilgi sınırlarımızın, hatta rüyalarımızın ötesinde bir varoluşa hazırlanmıyor muyuz diye soruyordu oğluna. Dini inançlar beni hep şaşırtmıştır. hatırlayabildiğim süre boyunca hep dini sistemlerin bizim insani durumumuzun yarattığı anksiyeteyi hafifletmek ve rahatlatmak için olduğuna inanmışımdır. 12 ya da 13 yaşındayken ve babamın bakkal dükkanında çalışırken bir gün Avrupa cephesinden yeni dönmüş bir 2. Dünya Savaşı askerine Tanrı'nın varlığı konusunda duyduğum şüpheden söz ettim. Cevap olarak bana Normandiya çıkartması sırasında cebinde taşıdığı bakire Meryem ve İsa'nın soluk, kırışmış bir fotoğrafını verdi. Arkasını çevir dedi. Oku orayı, sesli oku. Siperlerde hiç ateist yoktur diye okudum. Doğru. Siperlerde hiç ateist yoktur diye tekrarladı. Her bir sözcükle parmağını bana doğru sallıyordu. Hristiyan tanrı, Çinli tanrı, herhangi bir tanrı ama bir tanrı. Onsuz yapamayız. Bana tamamen yabancı biri tarafından verilen bu kırışık resim beni büyülemişti. Normandiya çıkarmasına ve kim bilir daha kaç çarpışmaya dayanmıştı. Belki de diye düşündüm bir işaretti bu. Belki de ilahi takdir sonunda beni bulmuştu. 2 yıl boyunca o resmi cüzdanımda taşıdım. Ara sıra cüzdanımdan çıkarıp üzerinde düşündüm. Sonra bir gün sordum. Ne olmuş? Siperlerde hiç ateist yoksa ne olmuş? Başka bir şey olmasa bile kuşkucu durumu destekliyordu bu. Korkunun en büyük olduğu dönemlerde inanç elbette artar. Önemli olan da bu. Korku inanç doğurur. Bir tanrıya gereksinim duyarız ve onu isteriz ama istemek onu var yapmaz. İnanç ne kadar ateşli, ne kadar saf, ne kadar etkileyici olursa olsun Tanrı'nın varlığının gerçekliği konusunda bir şey söylemez. Ertesi gün bir kitapçıda artık bir gücü olmayan resmi cüzdanımdan çıkardım. Bunu dikkatle yapıyordum çünkü saygıyı hak ediyordu ve Aklın Huzuru adlı bir kitabın sayfaları arasına yerleştirdim. Böylece belki başı belada bir ruh onu bulur ve daha iyi kullanabilirdi. Ölmek fikri bana uzun süredir korku vermesine rağmen ham korkuyu en büyük çekiciliği saçmalığında yatan bir inanca tercih etmeye başladım. İnanıyorum çünkü saçma gibi içine girilemeyen bir ifadeden her zaman nefret etmişimdir. Ama bir terapist olarak böyle bir duyguyu kendime saklarım. Dini inançların güçlü bir rahatlık kaynağı olduğunu biliyorum. Ve yerine koyacak daha iyi bir şeyim yoksa inancı asla kurcalamıyorum. Agnostikliğin nadiren sarsılmıştır. Ah belki birkaç kez de okulda sabah duaları sırasında öğretmenlerim ve arkadaşlarımı başları önünde bulutların üstündeki varlığa fısıldarken görünce rahatsız olmuşumdur. Ben hariç herkes çıldırdı mı diye merak ederdim. Sonra sevgili Franklin Delano Roosevelt'i her pazar sabahı kiliseye gittiğini gösteren gazete fotoğrafları vardı. Bu beni duraklatıyordu. FDR'ın inançları ciddiye alınmalıydı. Ama ya Pola'nın görüşleri, ya oğluna gönderdiği mektup, ya bizi bekleyen önceden tahmin edemediğimiz amaca inancı. Pola'nın metaforu Freud'un çok hoşuna giderdi ve dinsel arenada ona tamamen katılıyorum. Dileğin yerine gelmesi saf ve basittir derdi. Olmayı isteriz, olmamaktan korkarız ve bütün dileklerimizin gerçekleştiği hoş peri hikayeleri uydururuz. Bizi bekleyen, bilinmeyen amaç, her şeye katlanan ruh, cennet, ölümsüzlük, tanrı, yeniden doğuş, hepsi ölümlü oluşun acılığını azaltan yanılsamalar, tatlandırıcılardır. Pola benim kuşkuculuğuma hep kibarca karşılık veriyor ve yumuşak bir şekilde bana görüşlerinin inanılmaz olduğuna inanmama rağmen tersinin de kanıtlanmadığını hatırlatıyordu. Kuşkularıma rağmen Pola'nın metaforlarından hoşlanıyor ve onun vaazlarını daha önce kimseninkini dinlemediğim bir hoşgörüyle dinliyordum. Belki bu yalnızca bir alışverişti. Pola'nın zarafetine biraz daha sığınmak için kuşkuculuğumun bir kısmından vazgeçiyordum. Hatta bazen kim bilir sonuçta kesinlik nerede bulunuyor ki, gerçekten bilebilir miyiz gibi cümleler sarf ettiğim bile oluyordu. Oğlunu kıskanıyordum. Ne kadar şanslı olduğunu farkında mıydı? Böyle bir annenin oğlu olmayı ne kadar isterdim. Bu dönemde bir arkadaşımın annesinin cenazesine katıldım. Orada rahip bir teselli hikayesi anlatmıştı. Bir sahilde durmuş, denize açılan bir gemiye veda ederek el sallayan bir grup insanı tarif etti. Gemi yalnızca yelken direği görünene kadar uzaklaşmıştı. Sonra direk de gözden kaybolunca seyredenler, "Gitti!" diye mırıldanmışlardı. Ama tam o sırada uzaklarda bir yerde başka bir grup insan ufku tarıyor ve direğin yükseldiğini görüyor ve işte geldi diyordu. Aptalca bir masal derdim Pola'dan önceki günlerimde. Ama artık daha az küçümser olduğumu fark ediyordum. Çevrendeki yaslı insanlara bakarken kısa bir an için onlarla bir olduğumu, bir yanılsamayla bağlandığımızı, hepimizin yeni hayatın sahiline yanaşan geminin hayaliyle parladığımızı hissettim. Pola'dan önce Kaliforniya'nın görüntüsüyle kimse benim kadar alay edemezdi. Yeni çağ ufku sonsuza kadar devam ediyordu. Tarot, çink, vücut çalıştırma, yeniden doğma, sufi, astroloji, sayı bilimi, akupunktur, insanları kişisel güçlüklerden kurtarabileceğini, insan yeteneklerini arttırabileceğini ve bedensel, zihinsel hastalıkların tedavisini çabuklaştırabileceğini ileri süren dinsel bir akım. Rolfing, holotrofik, nefes alma, geçmiş hayatlar terapisi, bir sürü şey. İnsanların hep bu acıklı inançlara gereksinim duyduklarına inanırdım eskiden. Derin bir özleme cevap verirler ve bazı insanlar tek başına ayakta duramayacak kadar zayıftır. Bırakın peri hikayelerine sarılsınlar, zavallı çocuklar. Artık görüşlerimi daha yumuşak bir şekilde ifade ediyorum. Dudaklarıma daha yumuşak ifadeler geliyor. Kim bilebilir ki? Belki. Hayat karmaşık ve bilinmez. Pola ve ben birkaç hafta boyunca buluştuktan sonra ölmekte olan hastalar için bir grup oluşturmaya dair somut planlar yapmaya başladık. Günümüzde bu gruplar daha olağan ve dergilerde daha fazla tartışılıyor fakat 1973'te bir örnek yoktu. Ölüm pornografik kadar ağır bir şekilde sansür görüyordu. Bu yüzden yolun her adımını doğaçlama yapacaktık. Başlangıç büyük bir güçlük ortaya koyuyordu. Böyle bir gruba nasıl başlayacaktık? Grup üyelerini nasıl bulacaktık? Ölmekte olan insanlar aranıyor gibi bir ilanla mı? Ama Pola'nın kilise, hastane ve evde bakım organizasyonlarını kapsayan tanıdık ağı potansiyel grup üyesi vermeye başladı. Stanford Böbrek Diyaliz Birimi ilk üyeyi gönderdi. Jim ciddi böbrek hastalığı olan 19 yaşında bir gençti. Hayat süresinin çok kısa olduğunu bilmesine rağmen ölümle tanışıklığı derinleştirmeye yönelik çok az ilgi görüyordu. Jim, Pola ve benimle göz temasından, hatta herhangi biriyle her türlü bağlantıdan kaçınıyordu. Ben geleceği olmayan biriyim diyordu. Kim benimle evlenmek ya da arkadaş olmak ister ki? Neden reddedilme acısıyla karşılaşıp durayım? Yeterince konuştum, yeterince reddedildim. Başka kimse olmadan daha iyiyim. Pola ve ben onunla yalnızca iki kez görüştük. Üçüncü seans için gelmedi. Jim'in fazla sağlıklı olduğuna karar verdik. Böbrek diyalizi çok fazla umut vaat ediyor. Ölümü erteleyerek inkarın kök salmasına neden oluyordu. Hayır, biz ölümü kaçınılmaz olan, ölümü bekleyenler sırasında çok az zamanı kalmış umutsuzlara gereksinim duyuyorduk. Sonra Rob ve Sel kapımızdan içeri girdi. İkisi de gerekli nitelikleri tam olarak karşılamıyordu. Rob çoğunlukla ölmekte olduğunu inkar ediyordu ve Sel hastalığıyla zaten bir uzlaşmaya varmış olduğunu ve bizim yardımımıza gereksinimi olmadığını söylüyordu. Yalnızca 27 yaşında olan Rob oldukça habis bir beyin tümörüyle 6 ay yaşamıştı. İnkara bir girip bir çıkarak bir an için göreceksiniz 6 ay içinde Alplerde gezinmeye başlayacağım. Zavallı Rob'un Nevada'nın doğusuna gittiğinden bile kuşkuluydum, diyor ve birkaç dakika sonra hayat sigortası poliçesiyle ilgili araştırma yapmasına engel oldukları için felçli bacaklarına küfrediyordu. Eğer intihar edersem çocuklarımın ve karımın alacağı paranın iptal edilip edilmeyeceğini öğrenmem gerekiyor. Grubun yeterince büyük olmadığını bilsek de 4 üyeyle başladık. Pola, Sel, Rob ve ben. Sel ve Pola'nın yardıma gereksinimleri olmadığı ve ben de terapist olduğum için Rob grubun varoluş nedeni haline geldi. Ama Rob inatçı bir şekilde bize bu tatmini vermeyi reddediyordu. İnkar seçimine saygı duyarken onu rahatlatmaya ve rehberlik etmeye çalışıyorduk. Ancak inkarı desteklemek tatmin edici olmayan iki yüzlü bir çabadır. Özellikle de bizim istediğimiz şey Rob'un ölümünü kabullenmesine ve geriye kalan hayatının tadını çıkarmasına yardımcı olmak olduğunda. Hiçbirimiz oturumları iple çekmiyorduk. İki ay içinde Rob'un baş ağrıları ciddileşti ve bir gece uykusunda sessizce öldü. Ona yararımız dokunduğundan kuşkuluyum. Sel ölümü çok farklı şekilde karşıladı. Hayatı sona ermek üzereyken ruhu genişledi. Yaklaşan ölümü hayatını daha önce hiç bilmediği bir anlamla doldurdu. Sel'in hastalığı olağanüstü derecede ağrılı, kemiğe işleyen bir kanser türü olan multiple myelom'du. Birçok kemiği kırıktı ve boynundan baldırlarına kadar uzanan bir alçının içindeydi. Seli o kadar çok insan seviyordu ki yalnızca 30'unda olduğuna inanmak zordu. Polo gibi o da büyük bir keder anında kanserinin onun hizmeti olduğuna dair çarpıcı bir fikirle bir dönüşüme uğramıştı. Bu açıklama Sel'in hayatında daha sonradan yaptığı her şeyi belirlemişti. Hatta gruba girişini bile. Bunu diğerlerinin kendi hastalıklarında üstün bir anlam bulmalarına yardımcı olmada bir tartışma ortamı sağlayabileceğini hissetmişti. Sel grubumuza 6 ay erken, yani hak ettiği izleyiciyi kendisine veremeyecek kadar küçük olduğu zaman katılmasına rağmen başka alanlar buldu. Bunların başında problemli ergenlere hitap ettiği liseler geliyordu. Vücudunuzu uyuşturucuyla çürütmek mi istiyorsunuz? İçki, esrar, kokainle öldürmek mi istiyorsunuz? Sesi salonda yankılanıyordu. Vücudunuzu arabaların içinde ezmek mi istiyorsunuz? Öldürmek mi istiyorsunuz? Yoksa Golden Gate Köprüsü'nden atmak mı istiyorsunuz? Vücudunuzu istemiyor musunuz? O halde vücudunuzu bana verin. Bırakın benim olsun. İhtiyacım var. Sizin bedeninize kabul ediyorum. Yaşamak istiyorum. Olağanüstü bir ricaydı bu. Konuşmasını duyunca titriyordum. Konuşmasının gücü bizim ölümle ilgili sözcüklere her zaman verdiğimiz belirli güçle artmıştı. Öğrenciler de benim gibi onun dürüst konuştuğunu, oyun oynayacak, yapmacık davranacak veya sonuçlardan korkacak vakti olmadığını hissederek sessizlik içinde dinlemişlerdi. Bir ay sonra Evelyn'in gelişi Sel'e hizmeti üzerinde çalışmak için bir başka fırsat verdi. İçi acıyla dolu 62 yaşındaki lösemi hastası Evelyn gruba kan nakli makinesiyle geldi. Hastalığı konusunda çok içtendi. Ölmekte olduğunu biliyordu. Bunu kabul edebilirim diyordu. Artık önemli değil. Önemli olan şey kızım. Son günlerimi zehirliyor. Evelyn klinik psikolog olan kızını kindar, sevgisiz bir kadın olarak eleştiriyordu.